Ayrım 2. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 21. Parkın yukarısında Konşe'ye doğru bir düzine pırıl pırıl kaynak fışkırır. Morvan'dan gelen bu kaynaklar sıvı bir şerit biçiminde parkın küçük vadilerini, görkemli bahçelerini süsler ve tümü de göle dökülür. Aguya adı bu şiirin akarsularından geliyor. Bu addan Vive sözcüğü kaldırılmış, eski belgelerde arazinin adı Aguye Vive olarak geçer ve Aguye Morte'nin karşıtıdır. Göl suları iki yanında boylu boyunca salkım söğütlerin bulunduğu geniş düz bir kanaldan geçerek ağaçlı yolun ırmağına boşalıyor. Bu biçimde süslenmiş olan kanalın görünüşü pek etkileyici. Akan suların üstünde sandalla geçerken insan kendini ucunda koronun oturma yerleri bulunan büyük bir katedralin sahanlığında sanıyor. Batan güneşin aralıklı gölgelerle kesilen turuncu tonları şatonun üstüne düşüp camlarını tutuşturduğu zaman karşınızda alev alev yanan vitraylar gördüğünüzü sanırsınız. Kanalın bitiminde bucak merkezi Blangy görülüyor. Yaklaşık 60 hanesi, tahtadan bir çan kulesi ve kırık kiremitli çatısıyla köhne bir evden oluşan kilisesi, ayrıca da bir burjuva evi ve rahibin oturduğu bina var. Bucak epey geniş. Ayrıca 200 hane daha sayılabilir. Sağda solda küçük küçük bahçeler görülür. Yollarda meyve ağaçları dikkat çeker. Bahçeler tam bir köylü bahçesi ve bu bahçelerde her şey var. Çiçek, soğan, lahana, asma çardağı, frenk üzümü ve bol miktarda gübre. Köyün sade bir görünümü var. Tam bir köy havası sezilmekte. Ressamların çok aradıkları o basit köy havası. Sonunda uzaklarda Tun Gölü'ndeki bir fabrika gibi büyük bir gölün kıyısına kurulmuş olan küçük Sulanj şehri göze çarpar. Her biri enfes üsluplu dört kapısı olan bu parkta gezerken mitolojinin Arkadya'sı Bos gibi yavan gelir insana. Arkadya Yunanistan'da değil, Burgonya'dadır. Arkadya Aguye'dedir. Başka bir yerde değil. Parkın alt yanında küçük derelerden oluşan bir ırmak, yılan kahvi bir biçimde akarak huzur ve serinlik, manastırlardaki gibi bir yalnızlık havası veriyor. Gerçekten de içi, onu yaptıran zevkli para babasına yaraşır bir incelikte olan, harap olmuş bir manastır bulunuyor yapay bir adada. Aguye Aziz'in bir zamanlar buraya aitmiş. 15. Louis'i ağırlamak için bir keresinde 2 milyon harcayan buraya. Bu güzel yeri yaratmak için kim bilir ne kadar ateşli tutkuların, seçkin zekaların, elverişli koşulların bir araya gelmesi gerekti. 4. Henry'nin bir metresi şatoyu bugünkü yerinde yeniden kurdurmuş ve bir ormanda birleştirmiş. Aguye, kralın oğlunun gözdesi Matmazel Şuan'a verilmiş, o da birkaç çiftlik ekleyerek büyütmüş malikaneyi. Bure ünlü bir opera aktrisi için şatoyu özenerek Paris'in ufak evleri gibi düzenletmiş. Bure aynı zamanda şatonun zemin katını da 14. Louis üslubunda restore ettirmiş. Yemek odasını hayranlıkla seyrederken şaşırdım kaldım. Önce İtalyan zevkine göre düzenlenmiş, fresler arasında en çılgın arabesklerin uçuştu tavan göze çarpıyor. Yaprak biçiminde sona eren yalancı mermerden kadınlar belirli aralıklarla meyve sepetleri tutuyorlar. Sepetlerin üstünde burma dal biçiminde tavan bezemeleri bulunuyor. Kadınlardan birini ötekinden ayıran tahta aynalarda adı bilinmeyen bazı sanatçıların çok güzel yağlı boya resimleri sofra zenginliğini gösteriyor. Son balıkları, yaban domuzu kafaları, kabuklu hayvanlar yani dünyada yenebilecek ne varsa sihirli bir benzerlikle erkeği, kadınları, çocukları anımsatıyor ve bana göre dekordan en iyi anlayan ülke olan Çin'in en acayip tasvirleriyle yarış ediyor. Ev sahibesinin ayağının altında, uşakların bir konuşma arasında ya da herhangi bir özel durumda yerli yersiz içeri girmemeleri, yalnızca çağrıldıkları zaman gelmelerini sağlayan bir tablonun gizlendiği yataklığa, üzerinde yatıp dinlenmenin yaldızlı ağaçtan şezlong konmuş. Tavan altın yaldızlı lacivert taşıyla süslü. Tek renkli resimler bu şehrin desenlerine göre çizilmiş. Böylece banyo, sofra ve aşk bir araya gelmiş. 14. Louis stilinin bütün görkemini gözler önüne seren salondan sonra azizim bir benzerini Paris'te bile görmediğin göz kamaştırıcı bir bilardo salonu geliyor. Bu zemin katın girişi, sonunda yukarıdan ışıklandırılan ve çeşitli dönemlerde yapılmış küçük konutlara götüren çok güzel bir merdivenin bulunduğu yarım daire biçiminde bir sofa oluşturuyor. Ve Aziz'in 1793'te vergi kesenekçilerinin kafalarını kestiler. Tanrım, büyük servetlerin güvenli hayatların olmadığı bir ülkede büyük sanat eserlerinin doğmasının olanaksız olduğunu anlamıyorlar. Eğer Sol mutlaka kralları öldürmek istiyorsa bazı önemsiz prensleri bıraksın bize hiç değilse. Bugün bu birikmiş zenginlikler onları olağanüstü bir güzellikle onarmakla yetinmeyip, bakımını da büyük bir özenle sürdüren ufak tefek sanatçı bir kadına ait. İnsanlığı düşünüyormuş gibi gözükerek aslında kendilerini düşünen bazı sözde filozoflar bütün bu güzel şeylere saçmalık diyorlar. Sanki Aguilera'ya saltanatlarının damgalarını vuran 4. Henry, 14. Louis ve 16. Louis çağlarına göre bugün daha büyük ve daha mutluymuşuz gibi. Bez fabrikaları ve modern sanayinin sıradan buluşları karşısında kendilerinden geçiyorlar. Hangi sarayı, hangi krallık şatosunu, hangi konutları, hangi güzel sanat yapıtlarını, hangi altın işlemeli kumaşları bırakıyoruz biz? Büyük annelerimizin eteklikleri bugün koltuk kumaşı olarak kullanılmak için pek aranır oldu. Her şeyden yararlanmaya kalkan, bencil ve duygusuz olan bizler her şeyi biçiyor, eskiden harikaların yükseldiği yerlere lahana ekiyoruz. Paris'in en zengin ailelerinden birine şan ve şöhret kazandıran Persan malikanesi yerle bir oldu. Napolyon'un çevresindeki İtalyanlardan birine büyük paralara mal olan Montmorency yıkıldı. Regno Saint Jean d'Angeli'nin eseri olan Val, Prens Conti'nin bir metresinin yaptırdığı kasan, toplam olarak yalnızca Oise Vadisi'nde 4 kral konutu yok oldu. Alçıdan şatolarımız ve karton piyer süslerimiz üstüne, kuzeyden esecek bir yağma fırtınasının ertesinde Paris çevresini Roma kırlarına benzetme hazırlığı içindeyiz. Gör işte aziz dostum, bıktırır yazılar yazma alışkanlığı insanı nerelere götürüyor. İşte şimdi de bir tür makale yazıyorum. İnsanların kafalarında da yollarda olduğu gibi tekerlek izleri mi var acaba? Burada kesiyorum çünkü devletten çalıyorum, kendimden çalıyorum ve uykunuz gelmiştir. Uyuyabilirsiniz. Arkası yarın. Genellikle Paris'te yemek salonlarında işitilen, uzun süredir kaybolmuş ve bana mükellef kahvaltılardan birinin hazır olduğunu bildiren ikinci çan sesini duydum. İşte Arkadya'nın hikayesi. Geçen yüzyılın en ünlü iffetsizlerinden biri 1815'te Aguilera'da ölmüş. Maliye, edebiyat ve aristokrasi çevreleriyle ilişkisi olmuş, giyotinle burun buruna gelmiş bu şarkıcı kadını, giyotinde aristokrasi de edebiyat da maliye de unutmuş. Unutulan bir çok çekici yaşlı kadın gibi o da yitirdiği aşkı bir başka aşkla doldurarak, erkeğin yerine de doğayı koyarak tapınılan gençliğinin kefaretini ödemek üzere köye çekilmiş. Bu kadınlar çiçeklerle, orman kokularıyla, gökyüzüyle, güneşin ışıklarıyla, öten kıpırdayan, parlayan ve yerden biten her şeyle, kuşlarla, kertenkelelerle, çiçeklerle ve otlarla birlikte yaşarlar, farkında değildirler, açıklayamazlar ama hala severler. Bu öyle bir sevgidir ki dükleri, mareşalleri, rekabeti, vergi kesenekçilerini, çılgınlıklarını ve aşırı lükslerini, taklit mücevherlerini ve elmaslarını, topuklu terliklerini ve allıklarını unutur. Tatlı köy yaşamına bırakırlardı kendilerini. Mademoiselle Laguerre'in yaşlılığı üstüne değerli bilgiler topladım azizim çünkü. Floren, Mariette, Suzanne, Tulia gibi kızların yaşlılıklarını merak ederdim zaman zaman. Tıpkı bir çocuğun eski ayların ne olduğunu merak ettiği gibi. 1790'da devlet işlerinin gidişatından endişelenen Mademoiselle Laguerre, Aguilera'ya gelip yerleşmiş. Kendisiyle birlikte mevsimler geçiren Bure, bu yeri satın almış ona. Du Barry'nin başına gelenlerden öylesine korkmuş ki elmaslarını toprağa gömmüş. O sıralarda daha 53 yaşındaymış. Bir jandarma ile evlendikten sonra Bayan Sudri olmuş ve kendisine kısaca Bayan Belediye Başkanı diye hitap edilmiş. Eski oda hizmetçisine göre bayan her zamankinden daha güzelmiş o yaşta. Azizim, doğanın bu tür yaratıkları şımarık çocuk muamelesi yapmasının bir hikmeti var kuşkusuz. Aşırılıklar bunları öldürmez. Tam tersine korur, semirtir, gençleştirir. Hantal bir görünüm altında güzel bedenlerini dik tutan sinirleri vardır. Erdemli bir kadını çirkinleştiren nedenler onların güzelliğini sağlar. rastlantının ahlakla bir ilgisi olmadığı açıkça ortada. Mademoiselle Lager, ünlü macerasından sonra kusursuz, temiz bir hayat sürdürmüş. Bir Azize gibi yaşamış, bir akşam umutsuz bir aşk öyküsünün hüznüyle üstünde tiyatro elbisesi olduğu halde kırlara gitmiş ve bütün geceyi bir yol kenarında ağlamakla geçirmiş. 15. Louis dönemini aşklarına iftira edilmedi mi? Şafağı görmeye öylesine alışık değilmiş ki en güzel şarkılarından birini söyleyerek selamlamış onu. Hali tavrıyla olduğu kadar elbiseleriyle de çekmiş köylülerin ilgisini. Bunlar hareketleri, sesi, güzelliği karşısında şaşırıp kalmışlar. Onu bir melek sanmışlar ve önünde diz çökmüşler. Voltaire olmasa, Bagnolet devrinde bir mucize daha olacaktı. Allah baba bu kadının gecikerek de olsa erdemli bir hayata dönüşünü göz önünde bulundurur mu bilmem. Çünkü aşktan öylesine bezmiş, eski operanın bir ifetsizi için aşk iğrenç bir şey olmuştur artık. Mademoiselle Lager 1740'da doğmuş, en güzel günleri 1760 yılına rastlamış. O tarihte adını hatırlayamıyorum bir türlü, onunla olan ilişkisi nedeniyle savaşın baş memuru adını almış. Derin bir sanatsal zevkle üstüne titrediği malikanesine çekildikten sonra oralarda hiç kimsenin bilmediği bu adı bırakarak Madame de Agouet adını almış. Bonaparte birinci konsül olunca Madame de Agouet elmaslarını satmış, eline geçen parayla kilise mallarını satın alarak malikanesini genişletmiş. Ama bir opera kızı malına mülküne sahip çıkamayacağından arazisinin yönetimini bir kahyeye bırakarak yalnızca park, çiçekler ve meyvelerle ilgilenmiş. Mademoiselle öldükten ve Blanche'de gömüldükten sonra La Vie aux Feuilles ile Blanche arasında küçük bir şehir ve bölgenin yönetim merkezi olan Soulanges noteri bir döküm yapmış ve kendisi bir mirasçısı olmadığını sanırken bir sürü mirasçı çıkarmış şarkıcı kadına. Amiens yöresinde sefil bir hayat sürdüren 11 yoksul çiftçi ailesi bir sabah altın çarşaflar içinde uyanmış. İzali yeşuğu yapmak gerekmiş. Agouet, Moncornet tarafından satın alınmış. Moncornet, Agouet'i almak için gerekli 1.100.000 frangı mobilyalar da içinde olmak üzere İspanya ve Pomeranya'daki komutanlığı sırasında biriktirmiş. Bu güzel yer gene Milli Savunma Bakanlığı'nın olacakmış. General büyük olasılıkla o şehvet uyandırıcı zemin katın etkisinde kalmış. Dün kontese evlenmelerinde Agüe'nin çok büyük rol olduğunu söylüyordum. Azizim, kontesi takdir etmek için generalin nasıl bir insan olduğunu bilmek gerekiyor. Sert, uzun boylu, kırmızı yüzlü, kule gibi yuvarlak kalın enseli bir adam. Bir zırhı uygun biçimde oturtabilecek güçlü omuzları var. Avusturyalıların Gross Aspern diye adlandırdıkları Essling Savaşı'nda Moncornet zırhlı süvarileri komuta etmiş ve bu güzel süvari birliği Tuna'ya doğru geri püskürtüldüğü zaman sağ salim kurtarmış kendini. Büyük bir kütük üstünde atıyla birlikte nehri geçmeyi başarmış. Köprünün yıkılmış olduğunu gören süvariler Moncornet'in sesini işiterek geri dönmüşler ve bütün Avusturya ordusuyla yiğitçe mücadele etmişler. Avusturya ordusu ertesi gün 30'u aşkın araba dolusu zırh taşımış. Almanlar bu zırhlı süvariler için demirden adamlar anlamına gelen tek bir sözcük yaratmış. Moncornet dış görünüşüyle bir antik çağ kahramanlandırıyor. Kolları kalın ve sinirli, göğsü ve soluğu geniş, başı aslan başı gibi, sesi savaşın en kızgın anında saldırıya yönelebilecek bir ses ama yalnızca kan dökmeyi savunan insanların yürekliğine sahip. Kafa yok, kavrama gücü yok. Askeri sağduyunun, sürekli olarak tehlikede yaşamanın verdiği doğal güvensizliğin ve emretme alışkanlıklarının üstünlük havası verdiği birçok general gibi Moncornet de ilk anda saygı uyandırıyor. İnsan onu bir dev sanır ama aslında bir cücedir. Knill Worcestershire girişindeki Elizabeth'i selamlayan kartondan deve benzer. Çabuk öfkelenen ve temiz kalpli, gururlu, üstün yetenekli, askerlere özgü keskin bir dili vardır. Taşı hemen gidiğine koyar, eli daha da çabuktur. Savaş alanında gösterişlidir ama aile içinde çekilmez bir insandır. Tanıdığı tek aşk, kışla aşkıdır. Usta mit yaratıcıları eskilere bakılırsa, Mars'la Venüs'ün oğlu Eros askerlerin aşkının koruyucusuymuş. Tadına doyum olmaz bu din yazarları birbirinden farklı 10 kadar mitolojik simgeden esinlenmiştir. Bunların yaratıcılarını ve niteliklerini incelediğinizde bir toplumsal döküm bulursunuz. Biz de bir şey uydurduğumuzu sanırız. Yeryüzü düş gören bir hasta gibi sırt üstü döndüğünde ve denizler kıtaların yerini aldığında devrin Fransızları, bugünkü okyanusumuzun dibinde yosunlar içinde bir buhar makinesi, bir top, bir gazete ve bir belge bulacaktır. Montcornet Kontesi ile azizim, nazik, çekingen, ince, ufak tefek bir kadın. Ne düşünüyorsun bu evlilik hakkında? Hayatı tanıyan bir insan için bu rastlantılar öylesine olağan ki çok uygun evlilikler istisna oluyor. Uzun boylu, iri yapı, general zırhlı süvarileri nasıl yönetiyorsa, bu ince, küçük kadın da generali öyle yönetiyor. Bunu görmek için geldim buraya. Montcornet, Virginis'in önünde yüksek sesle konuştu mu hanımefendi, işaret parmağını dudaklarına götürüyor ve general susuyor anında. General Pipo ve Pro içmek için şatodan 50 adım uzaklıktaki bir çardağın altına gidiyor ve tütün kokusuna bulaşmış olarak dönüyor. Adam bağımlılığından gurur duyuyor. Kendisine bir şey önerildiği zaman yediği üzümden sarhoş olmuş bir ayı gibi karısına doğru dönüyor ve eğer hanımefendi isterse diyor, döşeme taşlarını tahta gibi çatırdatan ağır adımlarla karısının yanına gittiği zaman kadın ürkütücü sesiyle girmeyin diye bağırdıysa general sağdan geriye askerce bir dönüş yapıyor ve şu alçak gönüllü sözleri söylüyor. Sizinle ne zaman görüşebileceğimi hizmetçinizle bildirirsiniz bana. Bunları söylerken sesi Tuna kıyılarında zırhlı süvarilere çocuklarım yapacak başka bir şey kalmayınca ölmek gerekir diye bağırdığı zamanki sesini andırıyor. Karısından söz ederken şu duygulandırıcı sözü duydum ağzından. Onu yalnızca sevmiyorum, saygı duyuyorum aynı zamanda. O dizginlenemeyen, öfke nöbetlerinden birine kapıldığı zaman kadın odasına çıkıyor ve generalin istediği gibi bağırıp çağırmasına, tepinmesine göz yumuyor. Yalnız 4-5 gün sonra sinirlenmeyin, beni üzmeniz bir yana göğsünüzdeki damarlardan birini çatlatabilirsiniz diyor ona. İşte o zaman Essling aslanı gözündeki yaşı silmek için bir yerlere sıvışıyor. Biz konuşurken salona girecek olsa karısı, bizi yalnız bırakın, beyefendi kitap okuyor bana der ve o da yalnız bırakır bizi. Kadına bu derece güvenebilmek, zayıf bir yaratığa karşı bu derece gönlü yüce olabilmek, sürekli koruyuculuk etmek, en küçük bir kıskançlık göstermeden sevmek, karşısında bu kadar saf olmak, yalnızca bu güçlü, iri yarı ve öfkeli adamlara, büyük savaşçılara, Olimpos soyundan diplomatlara, dahilere özgüdür. Bana göre bu fiskos koltuğunun satenden döşemesi nasıl bir burjuva kanepesinin Utrecht kadifesine göre üstünse, kontesin bilgisi de kuru ve tatsız bir erdemden üstündür. Azizim, 6 gündür bu güzel köydeyim ve sık ormanların altında bulunan ve akarsular boyunca uzayıp giden güzel patikaları olan bu parkın harikalarını seyretmekten hiç bıkmadım. Doğa ve sessizliği, sakin zevkler, basit ve telaşsız yaşantının çekiciliği, her şey bağladı beni buraya. İşte gerçek edebiyat budur. Bir çayırda hiçbir zaman bir üslup hatası yoktur. Anlaşılan burada mutluluk her şeyi, Deba'yı, Journal de Deba gazetesi bile unutmak. 2 gündür sabahları yağmur yağdığını anlamış olmalısın. Kontes uyur. Montcornet de arazisini dolaşırken size mektup yazacağıma dair düşüncesizce verdim sizi tutmak zorunda kaldım. Söylediklerine göre Alençon'da bir yaşlı yargıçtan ve bir validen doğmama ve çiftliği iyi kötü bilmeme rağmen ayda 4-5 bin frank gelir sağlayan toprakların varlığını masal sanırdım şimdiye kadar. Benim için para şu 4 korkunç sözcük demekti. Çalışma ve kitapçı, gazete ve siyaset. Paranın güzel bir manzaranın ortasında yerden bittiği bir araziye nasıl sahip olacağız? Tiyatro, basın ve kitap adına sizin için dileğim budur. Amin. Floren, rahmetli Matmazel Laguerre'i kıskanıyor mu? Modern burelerimizin kendilerine yaşamayı öğretecek bir Fransız aristokrasisi yok artık. Bugün operada bir loca tutmak için 3 kişi bir araya geliyor. Eğlence düzenlendiği zaman harcamalar ortaklaşa yapılıyor. Şahane ciltli inkuartoları, sayfa boyutları bir tabaka kağıdın 4'e katlanmasıyla oluşan kitap, kütüphanelerdeki inok tavaları, sayfa boyutları bir tabaka kağıdın 8'e katlanmasıyla oluşan kitap, benzetmek için kesmiyorlar artık. Bin bir nazla kitap alıyorlar. Nereye doğru gidiyoruz? Hoşça kalın çocuklarım. İçiniz hep sevgiyle dolu olsun. Tatlı Blondeniz. Çağımızın en tembel kalemlerinden birinden çıkan bu mektup, akıl almaz bir rastlantı ile korunmamış olsaydı, Aguye'yi betimlemek olanaksız olacaktı. Bu betinleme olmadan da oradan geçen korkunç olay bu kadar ilginç olmazdı belki de. Birçok kişi eski imparatorluk muhafız alayı albayının bir ışık demetiyle aydınlanan zırhının, parlayan öfkesinin birçok modern dramda olduğu gibi bu öykünün sonunda da bir yatak odası dramıyla karşılaşacak biçimde bu ufak tefek kadının üstünde bir kasırga gibi patlamasını bekliyor olmalı. Oysa kapıların üstünde mitolojik aşk sahnelerini canlandıran mavimsi resimler, tavan ve pencere kanatlarında düşsel kuş resimleri bulunan, şöminenin üstünde Çin işi porselen ucubelerin katıla katıla güldüğü, çevresi Japon fantezisinin renkli dantelleriyle işlenmiş, zengin vazolarında altın yaldızlı mavi ejderhaların kuyruklarını dolaştırdığı bu güzel salonda modern düşeslerin, şezlongların, konsolların, etejerlerin, divanların insanı gevşetip iç alemine daldırdığı bir salon bu. Hayır, buradaki dram özel hayatla sınırlanmış değil. Ya daha yükseklerde ya daha alçaklarda. Tutku beklemeyin, gerçek yeteri kadar dramatik olacak zaten. Ayrıca tarihçi görevinin her zaman herkese hesaba katmak olduğunu unutmamalıdır. Mutsuzla zengin eşittirler onun kalemi önünde. Onun gözünde köylü sefaletin büyüklüğünü, zengin gülünçlüğün küçüklüğünü taşır. Kısacası zenginin tutkuları, köylünün ise yalnızca gereksinimleri vardır. Demek ki köylünün çektiği yoksulluk üstüne yoksulluktur. Ve eğer siyasi açıdan saldırılarını acımasızca bastırmak gerekiyorsa, insani ve dini açıdan kutsaldır. İkinci ayrımın sonu sayfa 34.